Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Azer 1401, Hicri Kameri 5, Cemadiyül Evvel 1444 ve Miladi 30 Kasım 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Türkiye'nin sınır dışı operasyonları üzerine siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile yapan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve İran masalları ve efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani.
Ve ben Susan Kolipur.
Akşam haberlerini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Yargı erkeği, Siyonist rejimin istihbarat servisiyle bağlantılı 4 haydut idama çarptırıldı. Emir Abdullahian ile Çavuşoğlu Suriye'ye görüştü. İran'dan Türkiye doğalgaz ihracatında %70 oranında artış. Batı Şeria'da 24 saatte 49 direniş eylemi gerçekleştirildi. Suriye'den Amerika ve Türkiye askerlerine çek çağrısı geldi. Ve Çavuşoğlu Amerika Suriye'de terör örgütlerine destek veriyor. Şimdi haberler.
İran Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla Siyonist rejimin istihbarat servisiyle bağlantılı 4 haydut hakkında idam cezası verildi. Bundan önce devrim muhafızları, halkla ilişkiler bölümü, Siyonist rejimin istihbarat servisiyle bağlantılı haydut çetesi üyelerinin yakalandığını duyurmuştu. Siyonist rejimin istihbarat servisi tarafından yönlendirilen bu çete, kamu ve vatandaşların mallarını çalmak ve tahrip etmek, adam kaçırmak ve kurduğu bir aile sahte itiraflar almakla meşguldü. Ancak sonunda devrim muhafızları ve İstihbarat Bakanlığı'nın işbirliği sonucu üyeleri yakalanmış oldu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar Türkiye ile Suriye arasındaki sınır gelişmeleri ve askeri çatışmalardaki son durumu ele aldı. Çavuşoğlu, Kuzey Suriye'deki o gelişmeler hakkında Emir Abdullahian'a bilgi verdi. Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili kaygılarını, ağırlıklarını belirten Emir Abdullahian, bu kaygıların giderilmesi gerektiğini vurgularken, bunun gerçekleşmesi için iki ülke arasındaki güvenlik müzakerelerinin devam etmesi lazım. Askeri operasyonlar sadece sorunları çözmeye yardımcı olmayacak. Aynı zamanda hasarı yol açarak durumu daha da karmaşık hale getirebilir, dedi. Emir Abdullayan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye ile Türkiye arasındaki siyasi sorunların çözümü için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Görüşmeye ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıkları ele alınmıştır denildi.
İran'ın Türkiye'ye bu senenin 10. ayında doğal gaz ihracatında %70 oranında artış olduğu bildirildi. Avrupa İstatistik Departmanı Eurostat yaptığı açıklamada İran'ın Türkiye'ye doğal gaz ihracatının yılın 10. ayında %70 oranında arttığına işaretle iki ülkenin toplam ticaret hacminin yılın başından beri 5 milyar doların üzerine çıktığını duyurdu. Açıklamaya göre İran yılın 10. ayında Türkiye'ye 671 milyon metreküp doğal gaz ihraç etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde İran Türkiye'ye 395 milyon metreküp doğal gaz ihraç etmişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan en yeni veriler de iki ülkenin ticaret hacminin yılın ilk 10 ayında %21 oranında arttığını gösteriyor.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şia El-Sudani ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şia El-Sudani ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Güvenlik konularının da masaya yatırıldığı görüşmede iki komşu ülke arasındaki yapıcı işbirliği ve ortaklık çerçevesinde ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Irak Başbakanı Sudani, Tahran temasları kapsamında İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibafi ile bir araya gelmişti.
İran'ın Irak'taki Petrol Bakanlığı temsilcisi Seyyid Abbas Beheşti, bakanlığın Bağdat ofisinin açıldığını bildirdi. İran Petrol Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta temsilcilik ofisi açtı. İran'ın Irak'taki Petrol Bakanlığı temsilcisi Seyyid Abbas Beheşti konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu ofis özellikle petrol, gaz ve enerji alanında iki ülke arasındaki ortak projelerin uygulanması ve işbirliğinin artırılması amacıyla Bağdat'ta açılmıştır ifadesini kullandı. Beheşti ayrıca İran'ın Basra ve Irak Kürt bölgesel yönetiminde de ofis açacağını duyurdu.
İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, üst düzey Türkmen yetkililerle görüşmek üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a geldi. İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, üst düzey Türkmen yetkililerle görüşmek üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a geldi. Mehrabian, Aşgabat temasları kapsamında bir dizi görüşmelerde bulunacak. İran medyası Mehrabian'ın Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un yanı sıra bazı Türkmen bakanları ile bir araya geleceğini bildirdi. Aşgabat'ta yapılacak görüşmelerde Türkmenistan'dan elektrik İthalatının yeniden başlatılması, İran üzerinden elektrik sevkiyatı, enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi, Harirut ve Etrek nehirlerinin yatağında temizlik çalışmaları gibi konular masaya yatırılacak. Türkmenistan'ın İran ile Türkmen elektriğinin alım, satım ve transit geçişinde uzun süredir devam eden bir ortaklığı bulunuyor.
Ramallah'ta düzenlenen baskında iki kardeş şehit oldu. İşgalcilerin El Halil'deki saldırısında bir kişi şehit oldu, 21 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te son 24 saatte 11 direniş eylemi gerçekleştirildi. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail işgal güçlerini ve onların himayesi altında milis güçleri görevi gören Yahudi yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor. Filistin Bilgi Merkezi tarafından son yayımlanan günlük rapora göre de raporun hazırlanmasından önce geçen 24 saatlik süre içinde 49 direniş eylemi gerçekleştirildi. Bunların içinde 3 ateş açma ve 1 araçla çarpma eylemi bulunuyor. Araçla çarpma eyleminde bir işgalci kadın askerin ağır yaralandığı duyuruldu. Molotov kokteyli ve el yapımı patlayıcılar atılması eylemlerinden birinde işgalcilere ait bir askeri aracın yandığı haber verildi. Raporda Filistinli direnişçilerin 12 noktada yerleşimci çetelerin saldırı ve baskınlarına karşı durduklarına dikkat çekildi. Çetelerin baskınlarının engellenmesi sırasında onların 8 aracının da direnişçiler tarafından atılan taşlarla hasar gördüğü belirtildi. İşgal güçleri ile de 20 ayrı noktada çatışma meydana geldi ve bu olaylarda da direnişçilerin işgalcilerin askeri araçlarına taş ve patlayıcı maddeler attıkları işgalci askerlerden 5'inin yaralandığı belirtildi.
İşgal rejimi İsrail askerleri Filistinlilere gözaltına almaya devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişileri gözaltına aldılar. İşgal güçleri Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus'un güneyindeki Asra el-Kıbliye köyünde Fadi Ebu Halef isimli genci evine baskın düzenleyerek gözaltına aldılar. İşgal güçlerinin Ramallah'ın Aynu Mincet mahallesine düzenledikleri baskında da ahaliyle aralarında çatışma çıktı. İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki El Ayzeriye kasabasında özgürleştirilmiş eski esirlerden Muhammed Abdülhadi Advan'ı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldılar. Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab mahallesine de baskın düzenlediler. Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El Halil şehrinin güneyindeki El Fevar mülteci kampında bir demir tornacısının atölyesini basarak içinde bulunan her şeyi gasp ettiler. El Fevar kampından Atallah Ettiti, El Halil'in Dura kasabasından da özgürleştirilmiş eski esirlerden Muhammed Şahin'i gözaltına aldıkları bildirildi. İşgal güçleri Cenin'in güneyindeki Caba kasabasında Halide Sepp isimli genci gözaltına alırken Nablus'un güneyindeki Urif köyüne de kalabalık bir askeri birlikle baskın düzenlediler. Direnişçiler Nablus'taki Gerizim tepesinde bir askeri noktada bulunan işgalci askerlere ateş etti. Tulgerim'de de işgal güçleri özgürleştirilmiş eski esirlerden Mumin Ebu Kamile ile Mecid Ebal Hadi Razi'yi Anbeta kasabasından da Muhammed Süleyman Ganim isimli bir vatandaşı gözaltına aldılar. İşgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra ve şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerini ihlal ediyor, insanlara uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor, geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarını karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor, buldukları zaman kıymetli eşyalarını ve paralarını çalıyor, silahlarıyla dehşet saçarak çocukları korkutuyor ve bazılarını da gözaltına alıyorlar. Bu baskınlar yüzünden işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinler hiçbir zaman güven ve huzur içinde yatamıyor. Çünkü her an bir işgalci ekibin baskın düzenlemesi ihtimali var. Tara Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı, Amerika ve Türk birliklerinin bu ülke topraklarından çekilmesinin gerekliliğini vurguladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Al-Hakam Dandi, Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin terörizm ve Suriye topraklarının işgali de dahil olmak üzere Suriye'deki temel zorlukları görmezden gelme ısrarını eleştirdi. Dandi Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin Suriye'deki terörizm ve topraklarına yönelik saldırganlık da dahil olmak üzere zorlukları görmezden gelmekte ısrar ettiğini söyledi. Türkiye'nin özellikle terör örgütlerine IŞİD ve El-Nusra cephesine verdiği desteğin gölgesinde Suriye topraklarındaki saldırganlığını haklı çıkarmak için öne sürdüğü bahanelerin kimseyi aldatmadığını da sözlerine ekledi. Aynı zamanda Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesine gereklerini vurgularken Güvenlik Konseyi'nden Türkiye'yi Suriye'deki yasa dışı askeri varlığına son vermeyi mecbur etmesini istedi.
Çin, Türkiye ve İsrail'e Suriye yönelik operasyonları derhal durdurma çağrısında bulundu. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmalıyız dedi. Geng, Türkiye ve İsrail'in eylemlerinin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü büyük ölçüde ihlal ettiğini söyledi ve bunun Suriye'deki krizin tırmanmasına ve yayılmasına yol açabileceğini vurguladı. Geng ayrıca, Türkiye ve İsrail'in Suriye'deki eylemlerinden duyduğu derin endişeyi dile getirerek bu saldırıların derhal durdurulması ve durumu tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin Suriye'deki olası bir kara operasyonunun sözde IŞİD'e karşı savaşta elde edilen kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atacağını söyledi ve itidal çağrısı yaptı. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, sözde IŞİD'e karşı operasyonların durmadığını ancak Amerika'nın Suriye demokratik güçleri ile ortak devriyelerinin sayısını azalttığını ve Amerikan güçlerinden başka bir yere konuşlandıramadığını söyledi. Patrick Ryder, devriye sayılarını azalttık çünkü bu devriyeleri SDG ile ortaklaşa yapıyoruz, dolayısıyla onlar yaptıkları devriye sayısını azalttı dedi. Ryder, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yakında bir görüşme yapacağını da sözlerine ekledi. Amerikan askerleri genellikle ülkenin kuzeydoğusunda Suriye demokratik güçleriyle birlikte çalışıyor. Türkiye ise SDG'nin omurgasını oluşturan YPG ve Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten PYD'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve terör örgütü olarak nitelendiriyor. Türkiye 13 Kasım'da İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin de öldüğü saldırıdan PKK-PYD-YPG'yi sorumlu tutmuştu. PKK ve YPG saldırılarla ilişkileri olmadığını açıklamış, saldırıyı üstlenen olmamıştı. SDG Türkiye'ye saldırıyı uzun zamandır planladı, sınır ötesi harekat için bahane olarak kullanmakla suçluyor ve Türkiye'nin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Aynal Arap kentine ele geçirmesinden endişeli.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika dahil Türkiye'nin bazı müttefiklerinin Suriye'de terör örgütlerine destek verdiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş'te NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. Henüz somut adım görmediğimizi söyledim dedi. İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. Henüz somut adım görmediğimizi söyledim diyen Türkiye Dışişleri Bakanı, sözlerinin devamında Amerika'nın Suriye'de terör örgütlerine destek verdiğini ifade ederek şöyle dedi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Onlara Türkiye'deki terör saldırılarını anlattım ve bunların Amerika'nın desteğinden kaynaklandığını söyledim. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar istemediğimizi anlattım. Türkiye'ye yönelik girişimler görüyoruz. Terörle mücadelemize gerek Suriye'de gerekse Irak'ta devam edeceğiz. Türkiye buna muktedir bir devlettir.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile yapılan NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve çok yakında da Türkiye'ye gideceğini belirtti. Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısında dün Bükreş'te yaptıkları görüşmeyi ülkenin devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi. Billström, NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile de görüşeceğim. Orada birçok konuyu da ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum ifadelerine kullandı. Türkiye'nin ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Billström, sabit bir zaman dilimine işaret etmek yanlış olur. Ancak dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir ifadesini kullandı.
Afganistan'ın kuzeyindeki bir okulda meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Taliban İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulnafi Takor, Afganistan'ın kuzeyinde bir dini okula düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 öğrencinin öldüğünü söyledi. Kuzey Samangan eyaletinin başkenti Aybak'ta meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanırken patlamayı henüz kimsenin üstlenmediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin hava kuvvetlerine ait stratejik uçaklarının Japon denizi ve Doğu Çin denizi üzerinde saatlerce süren devriye uçuşu yaptıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ve Çin hava kuvvetlerine ait stratejik uçaklarının Japon denizi ve Doğu Çin denizi üzerinde saatlerce süren devriye uçuşu yaptıkları ve üstlerine geri dönecekleri belirtildi. Açıklamada ayrıca Rus hava uzay kuvvetlerine ait Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı uçakları ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait Hong-6K stratejik bombardıman uçaklarından oluşan hava grubu, Japon ve Doğu Çin denizleri hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi. Rus stratejik füze taşıyıcı uçaklarının uçuş süresi yaklaşık 8 saat sürdüğü ifadelerine yer verildi. Uçuş rotasının bazı kısımlarında stratejik bombardıman uçaklarına yabancı devletlere ait avcı uçaklarının eşlik ettiğini dikkat çekilen açıklamada, her iki ülkeye ait uçaklar görevlerine yerine getirirken uluslararası hukuk hükümlerine titizlikle uyarak hareket etti. Yabancı devletlerin hava sahasının ihlaline izin verilmedi denildi. Bakanlık ayrıca ortak devriye uçuş sırasında ilk kez Rus uçaklarının Çin'de bir havalimanına, Çin uçaklarının ise Rusya'da bir havalimanına iniş gerçekleştirdiklerini vurguladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki birinci yorumumuz İslam İnkılabı liderinin Irak Başbakanı ile görüşmesi başlığını taşıyor. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ve yanındaki heyet, Ayetullah Reisi ile görüşmesinin ardından İslami İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüştü. Salı sabahı İran'a gelen Şia Es-Sudani, İran yetkililer tarafından karşılandıktan sonra Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından İslami İnkılabı lideri huzuruna çıktı. İslami İnkılabı liderinin sözleri ise birkaç eksende değerlendirilebilir. Birinci eksen, devrimin yüce liderinin Irak'ın istikrarı, ilerlemesi ve güvenliği için kararlı desteğidir. Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti ile 1500 kilometreden fazla ortak sınırı vardır. Baas rejiminin devrilmesinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'a yönelik kalıcı politikası istikrar, güvenlik ve ilerlemeyi desteklemek ve çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmesidir. İslami kalıbı rehberi Irak Başbakanı Şia Es-Sudani ile görüşmesinde Irak'ın ilerleyişini ve bu ilerleyişin İslam Cumhuriyeti'nin çıkarları doğrultusunda olduğuna değinirken, bizim Irak'ın güvenliğine ilişkin görüşümüz şudur. Irak'ın güvenliğini bozmak isteyenlerin önünde göğsümüzü siper edeceğiz ve Irak'ı koruyacağız dedi. Devrimin liderinin açıklamalarındaki bir diğer önemli eksen, Irak içindeki grupların birlik ve beraberliğinin gerekliliğinin vurgulanmasıydı. Devrimin lideri açısından Irak, doğal ve beşeri kaynaklar, kültürel, tarihi ve medeniyet geçmişi açısından en iyi Arap ülkesidir. Ancak bu arka plana rağmen Irak henüz istenilen konuma getirilememiştir. Yüksek ve gerçek konumuna ulaşmamıştır. İç itilaflar, Irak'ın son 20 yılda gerilemesinde ve gelişmemesinde önemli bir faktördü. Bu mesele de devrimin yüce lideri, Irak'ın gerçek konumuna ulaşması için temel ihtiyaçlardan biri olan Irak içindeki grupların birlik ve beraberliğini vurguladı.
Liderin yaptığı açıklamalarda üçüncü eksen, düşmanın Irak'a yönelik pozisyonunu ve olaylarını açıklamaktı. İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ın kalkınmasını desteklerken bazı ülkeler temelde Irak'ın güvenlik ve kalkınmasını kendi çıkarları ile uyumlu görmemektedir. Bir yanda düşmanlar Irak'ta kimin ve hangi grubun iktidarda olduğunu merak ediyor, diğer yanda ise güçlü bir Irak'ı önemli bir rakip olarak görüyor. Bu nedenle İslam İnkılabı lideri Sudani ile yaptığı görüşmede şuna dikkat çekti. Irak'ın ilerleyişinin görünüşte belli olmayan düşmanları var. Devrimin liderinin açıklamalarında bir şekilde en önemli eksen olan dördüncü eksen İran ve Irak sınırlarında güvenlik vurgusuydu. İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğine saldırmak için neredeyse her zaman Irak'ın kuzey bölgelerinin sınırlarını kullandılar. Irak'tan İran'ın içine sızarak bu karışıklıklarda rol oynayan terör grupları oldu. Irak hükümetinin bu ülkenin kuzey bölgelerinde üstlenmiş terörist gruplarla mücadeledeki eylemsizliği devrimin lideri tarafından eleştirildi. Irak Başbakanı Es-Sudani'nin anayasaya göre hiçbir tarafın İran'ın güvenliğini bozmak için Irak topraklarını kullanmasına izin vermediği sözlerine atıfta bulunan İslam İnkılabı lideri, maalesef Irak'ın bazı bölgelerinde bu yaşanıyor. Tek çözüm şudur, Irak merkezi hükümeti yetkisini bu bölgelerde yaymalıdır hatırlatmasında da bulundu. Devrimci liderin açıklamalarının beşinci eksenini iki ülke arasında özellikle ekonomik alanda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerekliliği oluşturuyordu. İki ülkenin ticaret hacmi mevcutta 12 milyar dolar ancak taraflar bunu 20 milyar dolara çıkarmak konusunda anlaştılar ki bu şu ana kadar ciddi bir şekilde takip edilmedi. Elbette Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları bu konuda engel teşkil ediyor. Devrim lideri Şia Sudani ile yaptığı görüşmede İran Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı arasında varılan anlaşmalara işaret ederek geçmiş dönemlerde güzel müzakereler ve mutabakatlar yapıldı ama eylem aşamasına gelemedi. Dolayısıyla ekonomik işbirliği ve ticari mal mübadelesi ve demir yolu transiti başlanmak üzere tüm anlaşmalara göre hareket etmek zorundayız diye buyurdu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Irak'taki sinsi planları başlığını taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı gelecek 5 yıl içerisinde Irak'taki faaliyetlerinin devam etmesi için 25 milyon dolarlık bir bütçe belirledi. Bu bütçe tahsisinin amacının sivil toplumu desteklemek olduğu, ajansın Irak'ta kadın ve gençlerin kamusal alana ve iklim değişikliği faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda katılımını artırmak istediği ileri sürülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı kurulduğu 1961 yılından bu yana Amerikan kalkınma modelinin destekleyicisi olarak hareket etmiş ve bu yolla başta yerli kalkınma modeli olmak üzere diğer kalkınma modellerini ortadan kaldırmaya çalışmış. Böylece yapısal sorunların kaynağı haline gelmiştir ve bu ülkelerdeki krizlerin meydana gelmesine yol açmıştır. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın temel misyonu dünya çapında kalkınma programlarının birleştirilmesi ve Amerikanlaştırılmasıdır ve bu yardımları alan ülkelerin kısa vadede mutlu ve tatmin olmalarıdır. Ancak uzun vadede kültürel çatışmaların ortaya çıkması, farklı alanlarda yapısal krizler yaşanması ve bu krizlerde bu ülkelerin boğulmaları hep yaşanan bir olay olmuştur. Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın ortak ajansı olarak resmen tanıtıldı ve bu nedenle bu ajansın Irak'taki faaliyetleri bu iki bakanlığın yönetimindedir. Teşkilatın Irak'taki faaliyetleri ülkenin Amerika tarafından işgal edildi, 2003 yılında başladı. Ancak Amerika'nın askeri olarak çekileceğinin açıklanmasının ardından faaliyetleri genişledi ve şu anda Amerika'nın kültürel diplomasisinin ana araçlarından biri olan ajans Irak toplumunu etkilemek için her yıl Irak'ta kapsamlı faaliyetler yürütüyor. Fikri, kültürel ve ekonomik alanlarda politikaları hayata geçirmeye çalışıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Irak'ta farklı başlıklar altında 8 program uygulamış olsa da pratikte şu ortaya çıktı. Birincisi, teşkilatın faaliyetlerinin odak noktası neredeyse gelişmiş 3 il olan Erbil, Bağdat ve Basra'ydı ve uzak ve marjinal bölgelerde hiç veya çok az faaliyet vardı. Ve ikincisi, teşkilatın faaliyetlerinin odak noktası eğitim ve siyaset idi. Iraklı yetkililer arasında yürütme ve yönetim personelinin eğitilmesi hep bir öncelikti ve sağlık ve tedavi gibi kategorilere daha az ilgi gösterildi. Uygulamada Amerika, sivil kurumların güçlendirilmesi çerçevesinde fon tahsisini tamamen siyasi amaçlar doğrultusunda ve hatta bunun da ötesinde yumuşak bir darbe oluşturmak için kullanıyor ve sonuçta Irak'ın o zamanki başbakanı Adel Abdülmehdi'nin meşru hükümetinin devrilmesi de bu sürecin sonucu sayılabilir. Adel Abdülmehdi hükümeti ise Irak'ın yeniden inşa sürecini hızlandırmak ve onu tesis ve imkanlarını artırmak için Çin'e yakınlaşmak istedi ve Amerika bunu anlayarak ona karşı hareket etti. Amerika eğitti, sivil hareketler aracılığıyla, insanların sokak gösterileri aracılığıyla böyle bir istifaya zemin hazırladı. Amerika bu politikalarla Irak'ın iç ve dış işlerini yönetti ve aynı zamanda Irak'ın petrol kapasitesinden yararlanarak dünya piyasalarında petrol fiyatlarının yükselmesini engelledi. Amerika'nın Irak'tan askeri olarak çekilmesi henüz tamamlanmamış olmasına rağmen Irak'tan tam olarak askeri olarak geri çekilmesi ve Irak'taki askeri işgalin sona erdirilmesi talepleri ciddileştiğinden Amerika Birleşik Devletleri stratejik bir anlaşma imzalayarak askeri varlığını ekonomik hale getirmeye çalıştı. Sivil toplum denen şeyin güçlendirilmesi bu yönde atılmış bir adımdır. Irak'ta bu tür şüpheli bütçeleri tahsis eden Amerika'nın tehlikeleri ve sömürücü eylemleriyle başa çıkmada bir ikilem var. Birincisi, Irak hükümetinin bu tahsisatı durdurması, ikincisi ise bütçenin kendisi tarafından devralınması. Hiç şüphe yok ki bu bütçenin ayrılması Irak'ın iç işlerine açık bir müdahaledir ve Amerikan işgalinin henüz bitmediği ve şekil değiştirdiği anlamına gelmektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeyinde yer alan Haseken'in çerçevesindeki birkaç köy etrafında saldırılar düzenledi. Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunun bir bölümünü yaklaşık 2,5 yıl boyunca kontrolünde tutan Türkiye'nin bu durumuna Suriye devleti tepki gösterirken Türkiye saldırılarını son günlerde sürdürmeye devam ediyor. Suriyeli bir Kürt askeri kaynağına göre Türk güçleri ve ona bağlı işbirlikçi silahlı gruplar geçtiğimiz pazar günü El Yani ve El Siyade köyünü hedef aldılar. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından bölgede özellikle Irak'ın ve Suriye'nin hava harekatıyla ilgili yeni bir operasyonun başladığı duyuruldu. Pençe Kılıç operasyonu adı altında yeni operasyonda terör örgütlerinin hedef alındığı ve tabii bu taraftan da Türk Silahlı Kuvvetlerinden de kaç kişinin ölmesine neden olan operasyonlar gündemde konuşuluyor. Şimdi bu operasyonlar son günlerde sıkça gündeme gelmektedir sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin bu operasyonlardan hangi amaçları güttüğü aslında konuşuluyor. Biz de bugün sohbetimizde bu konu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Şimdi bu operasyonları aslında Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarıyla ilgili yeni haberleri muhakkak siz de takip ediyorsunuz. Irak'ın ve Suriye'nin hava sahasıyla ilgili, harekatıyla ilgili yeni operasyonların başlandığı duyuruldu geçtiğimiz günlerde. Pençe Kılıç Operasyonu adı altında. Kaç teröristin de bu operasyonlar çerçevesinde etkisiz hale getirildiği yine duyuruldu. Ancak şimdi son günlerde bu meselenin ve bu gündemin çok sıkça konuşulduğu dikkat çekici. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı tarafından söylenmesi, gündemde duyurulması terörle mücadelede Türkiye'nin hangi aşamaya vardığını gösteriyor sizce?
Demolar Türkiye teröristlerle meselesinin kurtarmak ufuku çok aydın görsənmir. Yani 40 yıldan fazladır ki Türkiye bir grup Kürtlerle mücadele edildi. Bu grup Kürtler hala keçmişte PKK, sonra YPG, PYD her adda olsa, her halde Türkiye'de bir grup separatçı ya tədqiqə tələb ya ayrımcı gruplar bunlar Türkiye'nin Kürtlerle apardığı siyasetinden razı değiller. Onları xüsusən keçmişdə çok ırkçı ve təbizamız bilirlər ve Türkiye'den ayrılmak istediler. Təbiidir ki belə bir şəraitdə xarici qüvvələrdə bunlardan himayə edirlər. Umumən böyük qüdrətlər belə bir ünsürlərdən istifadə edirlər ta bəzi dövlətləri kontrol altına alsınlar. O cümlədən keçmişdə bunlar bu separatçı, yəni ayrımcı qrupları, xüsusən bunlar da ümumən marksist ideolojisinə tabi edilər. Keçmişdə Sovet Şövrəvi bunlardan himayət edirdi, onları tədarük edirdilər. İndi bu vəzifə keçib Amerikanın əlinə, yəni baxmayaraq ki, bu qrupların ideolojisi keçmişdə Amerika onunla mübarizə iddia elədiyi marksist qruplardılar. Ve bakmayarak ki her halde keçmişde bunlar Soğuk Savaş dövründe Amerika ile karşı cephedeydiler, yani Varşo cephesinde keçmiş Sovet cephesinde ve bakmayarak ki her halde bu gruplar Amerika'nın müttefik olduğu ve NATO'nun üzvü olduğu bir devletle mübarizə edirlər ve bu ülkeden Amerika'nın müttefik olduğu ülkeden ayrılmak istəyirlər. Bunların hamısına bakmayarak Amerika çalışır ki her halda bu gruplardan tam şekilde himaye eləsin. Ona göre biz şahid oluyoruz da nədənə ki dəfələrlən bunlardan bu gruplardan himayədə Amerika ağır silah, yüngül silah bunlara verir, siyasi himaye eləyir. Amerikanın müttəfiqləri Avropada bu gruplardan himaye eləyirlər. Bunu demək istəyirəm ki, bu bir uzun prosedir. Bu 40 ildən çox bir prosedir idaməsi var. İndi bu hara varacaq, bu belli deyil. Vəli hər halda bu Türkiyə, yəni Kürtlərlə, separatçı, təcviyyə tələb, ayrımcı Kürtlərlə, teröristlərlə mübarizədə Türkiyənin siyasəti bir müdavim siyasətdir. Keçmiş hükumətlərdə bu iddia ilə onu həm daxili, həm bölgəvi məlzəmi eləyiblər. İndi də AK Parti dövründə də təəssüflə Kürt məsələsi və teröristlərlə mübarizə məsələsi Amerikada olduğu kimi Türkiyədə də bir siyasi vasitədir. Yəni Türkiyə bu adın altında eyni halda ki teröristlərlə mübarizə edir, təqviyyə tələb və ayrımcı qrup Kürtlərlə mübarizə edir, eyni halda ondan daxildə də bir siyasi vasitə kimi hakimiyyətdə qalmağa və oy məsələsində istifadə edir. İndi də belədir, xüsusən indiki halda şayet dünyada təhcə ölkə ki, onda bu ölkədə bir grup, bir irqa məhsub olan, yəni Kürtlərdən bir partiya, demək olar %10 oy alıb xalqdan və indi partiyada parlamanda, Milli Məclisdə, Türkiyənin məclisində onun üzvləri, üyələri var. Eyni halda bu partiya hükumət tərəfindən terörist tanınır. Və onun başçıları da türmiyə salınır. Yəni bu çox əziz qərib məsələdir. Və eyni halda bu partiya, yəni HDP bu günləri Türkiyədə həm demək olar müxalif partiyaların bir çox hükuməti HDP ilə gizlin anlaşmağa çalışdığını söyləyirlər.
ve onu gınayırlar. Eyni halde hükümet taraftarları ve AKP muhalif partiyaları cizinde HDP ile elbizlikte suçlayırlar. Yani bugün bu mesele çok təəccüb doğuran bir meseledir ki, bir partiya Türkiye'de resmi kanuni partiya, eyni halde teröristlerin idaməsi ve teröristlerin demək olar bir parçası sayılır. Ama bunu unutmamak lazımdır. Bu yaxınlarda da eyni halde biz İstiqlal Caddesinde olan partlayışta o teröristi hadisede de gördük. Bu meselenin dərinləşdirdikdən, qanunlaşdırdıqdan, yəni bu teröristlerin ünsürleri umumən Türk vətəndaşıdırlar. Bunlar Türkiye'nin Türk bölgelerinden yığışırlar, gedirlər və PKK-ya üzv olurlar və yenə də gəlirlər öz ölkələrində bu cür təxribat aparırlar. Yəni indiki bu dönə, demək olar bu İstiqlal Caddəsində bu xanımı iki söyləyilərə görə bu xanım Suriyəlidir və Kubanidən gəlib. Bəli, hər halda keçmişdə umumən Türkiyədə eylemlerde bulunan terörist üzvləri umumən Türk vətəndaşı və Kürt ırqından, Kürt qovmiyyətindən olublar. İndi də təbii ki, Türkiyə eyni halda ki, öz təhlükəsizliğindən, əmniyyətindən muhafizət eləmək istəyir və Kürt bir qruplaşmasının öz təhlükəsizliyinə, öz əmniyyətinə ziyan bilir və bu haqdır. Və yəni Kürtlərdən böyük qüdrətlərin himayə eləməyi, onları dəstəkləmələri və onları təşviq eləməkləri və onları öz ölkələrinin əleyhinə demək olar yönəltmələri yeni bir məsələdir. Keçmişdə bu İran əleyhinə, Araq əleyhinə, Suriyanın özünün əleyhinə və bu gün də Türkiyə əleyhinə var, o birisi ölkələrdə də yine həmçinin. Yəni bu Türkiyənin haqlı olaraq teröristlərlə və ayrımçılarla mübarizəsi hər halda davam tapmalıdır və bu millətin istəyidir və dövlətin də beynəlxalq qanunlara əsasən haqqıdır.
Evet.
Amma bu məsələnin siyasi məlzəmiyə döndürməsi bir töhəfdir, bir mövzudur və indi Türkiyə eyni halda ki çalışır Suriye ilə münasibətlərin normala salsın və Suriyada olan apardığı siyasətinin şikayət yeməsi əyan bəyan məsələsidir. Əraqda da hakeza, keçmişdə Əraqda, İqlimdə, yəni Ərağın Kürt bölgəsində Barzani başçıları ilə, tayfaları ilə Türkiyənin bir dövlət kimi münasibət qurması, hətta daxildə, yəni indiki MHP-nin etirazına da səbəb olmuşdu, keçmişdə Ərağın mərkəzi dövlətinin etirazına da səbəb olmuşdu. Yəni Türkiyənin bu barədə siyasətləri sabit bir siyasət deyil, daxildə də sabit siyasət deyil. Yəni daxildə də MHP-ni, teröristlərin və AKP-nin quyruğu bilir, onun uzantısı tanır. Və eyni halda çalışır ki, onun kürtlərini də oynalmaq üçün HDP-nin də lazım olan da öz tərəfinə çəksin. Və eyni halda müxalifəti də suçlayır ki, HDP-ninlə işbirliği yapırlar. Belə olan halda Türkiyənin hala seçim ərəfəsində bu məsələdən qurtulması görsənmir.
Evet.
İlla bu ki, ya AKP, yəni indi AKP nəzərə gəlir ki, təhlükə hükumətə varmayacaq və hükuməti əldə eləməz, saxlaya bilməz. Hətta MHP ilə birlikdə də nəzərə gəlir ki, gedişat belə getsə, yenə də səsin tam oyu alır. Ona görə HDP-nin bu günləri oyu Türkiyədə hükumətin istiqrarı və davamı üçün həyati bir məsələdir, ölüm-dirim məsələsidir. Ona görə Kürt məsələsində əgər Türkiyə HDP ilə anlaşa bilsə, yəni Türkiyədə hükumət AKP və MHP ilə birlikdə HDP ilə anlaşa bilsə, bu məsələdə gələcəkdə bir yoxun bir şey görsənə bilər. Ya xeyr, müxalifət əgər HDP ilə anlaşsa və keçmişdə bələdiyyə seçiciləri kimi yenə də HDP müxalif partiyalara oy versə, bu da nə yəqin ki, hükumət HDP ilə mübarizə adı altında, yəqin ki, yenə də Kürt qruplaşmaları ilə mübarizəni idamə verəcək.
Peki.
Bəli, hər halda Türkiyənin bu məsələdə daxili məsələsi budur, xarici məsələsində də bir böyük mövzu var. O da budur ki, HDP-nin, PKK-nin, YPG-nin, bunların hamısının hamısı Amerikadır. Amerika kimdir? Amerika Türkiyənin müttəfiqi. Amerika demək olar ki, indi Yunanla yoxun münasibət qurunur. Türkiyə hökumətinin mənsubları və Türk dövlətinin adamlarının danışığına baxanda belə nəzərə çəkilir ki, Yunanistana qısqanırlar. Bu iki Amerika Türkiyəni yox, Yunanı seçib qısqanırlar. Evet. Və həmişə də söhbət budur ki, Amerika Türkiyədən vazgeçməz. Yəni, Türkiyə sövgülü bir dövlətdir Amerika üçün. Evet. Bu baxışla bu iş çətin nəzərə gələk düzələ. Yəni, Türkiyə müstəqil dövlət olaraq gələk öz milli mənfəəti əsasında bütün xarici məsələlərlə baş başa qoya və onlarla ya uzlaşa, ya çatışa, ya savaşa. Bu iki hər halda həm Amerikanı əyğinlə itələyəsən, İtaliyəsən, əliylə çəkəsən, ya xeyr, əksinə, əliylə İtaliyəsən, əyğinlə çəkəsən Amerikanı öz tərəfi və bu olmaz.
Dəyərli dinləyicilər, bu müsohbətimizdə siyasi analiz Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə Türkiyənin sınır dışı operasyonları ilə ilgili sizlər üçün hazırlamış olduğumuz reportajın birinci bölümünü sizlərlə paylaşdıq. Söhbətimizə yarın axşamki yayında qaldığımız yerdən devam edəcəyiz. Bugünkü söhbətimizə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də baş verə biləcəyinizi həmən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Cumhurbaşkanı Reisi'nin Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile görüşmesinde Amerika'nın bölgeden çıkarılması gerektiğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısının Katar'da futbol taraftarlarının Siyonist medyaya röportaj vermekten kaçırmalarına dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı futbol taraftarlarının Siyonist medyaya röportaj vermeye karşı çıkmaları, milletlerin ırkçı Siyonist rejimle uzlaşmaya karşı olduklarını gösterdiğini belirtti. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Dünya Kupası'nda Siyonist gazetecilerle konuşmayı reddeden Arap ve Müslüman vatandaşların yayımlanan fotoğraflarına işaret ederek bölge halkının bölgesel rejimlerin Siyonist düşmanla uzlaşmacı yaklaşımına karşı olduklarını açıkladı. Şeyh Naim Kasım yaptığı açıklamanın devamında şöyle dedi. Gençliğin Siyonist rejimle uzlaşmaya karşı direnişi İsrail rejiminin bölgede devam eden bekasına karşı derin bir muhalefeti gösteriyor. Askeri, kültürel, medya ve gençlik alanındaki direniş çabalarının sinerjisi Filistin'e zafer ve özgürlük getirebilir.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Irak Başbakanı'nın bu ülke topraklarının başka ülkelere karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulaması, İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın dış ticaretinde artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Ülkenin dış ticaret potansiyeli bu yıl içinde Ekim ayı sonuna kadar %10 gibi bir artış göstererek 69 milyar 484 milyon dolara ulaştı. İran gümrük sözcüsü Seyit Murteza Amadi, ülkenin genel ticaret hacminin 37 milyar 116 milyon dolarlık kısmını ithalat ve 32 milyar 368 milyon dolarlık kısmını ihracat oluşturduğunu belirtti. Amadi bu yıl içinde ilk 8 ayda petrol dışı ihracatın %4,44, ithalatın da %15,5 artış gösterdiğini ifade etti. Amadi, Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Hindistan'ın bu 8 ay içinde en çok ihracat yapılan ülkeler olduğunu, ayrıca Türkiye, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Almanya bu süre zarfında ithalatın yapıldığı 5 ana ülke olduğunu sözlerine ekledi.
Cami Cam gazetesinde Çinli yetkilinin Filistin gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Çin'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Zhang Jun işgal altındaki Filistin'deki güvenlik durumunun kötüleştiği konusunda uyarıda bulundu. Zhang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında şunları söyledi. İşgalci rejim işgal altındaki topraklarda Filistin halkının güvenliğini sağlamak için uluslararası yasalara dayalı yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirmelidir. Çinli yetkili, ülkesinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki güvenlik durumunun kötüleşmesinden büyük endişe duyduğunu ifade ederek, Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre 2022, Filistinler için Batı Şeria'da 2005'ten bu yana en kanlı yıl oldu diye kaydetti. Çinli diplomat açıklamasını şöyle sürdürdü. Çin, sivillere yönelik tüm acımasız saldırıları ve çocuk haklarının ihlal edilmesini kınıyor. Filistin'in insani ve ekonomik durumunun iyileştirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Bilindiği gibi, ırkçı Siyonist rejim son dönemde Amerika'nın yeşil ışık yakmasıyla daha da küstahlaşarak işgal ettiği Filistin topraklarında mazlum Filistin halkına yönelik cinayetlerini daha da şiddetlendirirken, bazı gerici Arap rejimlerinin korsan İsrail ile normalleşme girişimleri Siyonistleri işledikleri cinayetlerde daha da pervasız hale getirmiştir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'den geçen haftaki en önemli gelişmelerine gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istemesi,
Erdoğan'dan Batı'ya İslamofobi eleştirisi,
Pakistan Başbakanı'nın Türkiye ziyareti,
Türkiye'de dış ticaret açığının artış kaydetmesi,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Ankara ile Kahire arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik ilk adımlara değinen Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi olasılığına da değindi. Erdoğan'ın bu açıklaması, Türkiye ordusunun son günlerde Suriye'nin kuzey bölgelerine yönelik hava ve topçu saldırılarını arttığı bir zamana denk geliyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin Suriye'de kara operasyonları gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyledi. Erdoğan, Suriye hükümetiyle ilişkilerin normalleştirilmesi olasılığını gündeme getirdi ve bu konunun hiç de ihtimal dışı olmadığını söyledi. Erdoğan, gelecekte Mısır'da olduğu gibi Suriye'de de her şeyin normale dönmesinin mümkün olduğunu vurguladı. siyasette kalıcı düşmanlığın olmadığını işaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı, Kahire ile müzakerelerin bakanlar düzeyinde devam edeceğini ve ardından Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini belirtti. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analiz Sayın Mirhan Özbekli'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Bir şunu belirtmek isterim. Türkiye'nin en uzun sınırı Suriye ile bulunmakta. Özellikle biz Kürtler açısından da Halep ve Şam neredeyse İstanbul'dan bize daha yakın ve geçmişte bu Türkiye-Suriye sınırı çizilinceye kadar, hatta 1950-60'lara kadar da Halep ve Şam ticaret olarak da biz bölge Kürt halkı açısından, Kürtler açısından en çok ticaret yaptığımız şehirlerdir ve bizim Kürtçemize birçok Halep ve Şam'la ilgili atasöz de bulunmakta. Bu açıdan Türkiye-Suriye ilişkileri başta bizi ve bütün Türkiye'yi ve Suriye'yi de muhakkak ciddi manada alakadar ediyor. Kanaatimce Türkiye ya da Ankara daha doğrusu Suriye ile var olan sorunlarını birkaç gerekçe açısından çözmek istiyor. Birincisi, malumunuz Türkiye'de, Suriye'den gelip Türkiye'de şu anda barınılan çok sayıda Suriye vatandaşı var. Bunlar Türkiye ekonomisini çok ciddi manada zorlamaktadır. Bu gerekçe bile Türkiye ile, yani Ankara ile Şam'ın bu konuda görüşmeleri ve bir sonuca ulaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında unutmamak lazım. Türkiye kendi içinde Kürt sorunu çözemediğinden dolayı ve Kürtlerle olan bakışını sağlıklı bir çizgiye getiremediğinden dolayı Orta Doğu'da herhangi bir ülkedeki Kürtlerin ya da Kürtler adına çalıştığını iddia eden gruplardaki gelişmeler Türkiye'yi bu konuda hassaslaştırıyor ve Türkiye'nin o konuda o bölgeye bakışını sağlıklı bir bakış açısından uzaklaştırıyor. Suriye'ye Rojava denilen, Suriye Kürdistan'a, Suriye Kürtlerine bakışı da bu noktaya gelmiş. Ama sorunuza gelirse, kanaatimce Ankara bu sorunu çözmek istiyor. Biraz önce belirttim, gerek ekonomik gerekçelerle, gerekse ticari gerekçelerle, gerekse bu bölgede Türkiye'nin aleyhine olabilecek gelişmelerin önüne geçme açısından ve gerekse de Türkiye'de hükümetin ve Türkiye idare edecek gelecekteki hükümetin de daha sağlıklı kararlar alabilmesi açısından bu sorunun çözülmesi gerekmekte ve Ankara'da bence bu kere bu sorunu çözmekte kararlı, ama zeminin daha tümüyle oluşmadığı görüşündeyim. Bu da zeminin oluşmama gerekçesi de daha çok Ankara'dan kaynaklı gerekçelerdendir. Çünkü Türkiye Suriye topraklarına girmiş ve orada ciddi faaliyetler içerisinde kendine orada PKK ya da YPG'nin çalışmalarını gerekçe gösteriyor, ama bunun altında yatan aslında başka gerekçeler daha önde gidiyor ama kamuoyuna bunu tümüyle paylaşmıyor. Fakat bence hükümet Ankara bu konuda kararlı ve eğer AKP AK Parti bu seçimi kazanırsa seçimden sonra da öncelikle çözmesi gereken ve çözmek istediği konu bence Ankara-Şam ilişkileridir.
Samirhan Özbekli'ye teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a tepki göstererek Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor, ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, buna sessiz kalamayız deyip Batı'nın politikalarını eleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. toplantısı açılış programında konuştu. Erdoğan, dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa, vebali hepimizin üzerinedir diyerek İslam dünyasına zulme sessiz kalmayın çağrısında bulundu. Batı'yı eleştiren Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Batılı siyasetçilerin oyu devşirmek, başarısızlıklarını örtmek için sıkça İslam karşıtlığına başvuruyor. Lafa gelince, mangalda kül bırakmayanlar, mesele Müslüman kadınlar olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekinmiyor. Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalar artarak devam ediyor. İslam ümmetinin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı ayrımcılıklara karşı destek vereceğinize inanıyorum. Suriye konusuna da değinen Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye'nin çatışma, insani kriz, terör sarmalından kurtulması için İslam ülkelere daha güçlü irade koymalı, siyasi çözüm çabalarına etkin destek vermelidir diye konuştu.
Geçen hafta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 2 günlük ziyareti çerçevesinde Ankara'ya gitti. Şerif'in son 6 ay içinde Türkiye'ye ikinci ziyareti olan bu ziyaret, daha çok İslamabad ile Ankara arasındaki askeri ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesine odaklanıyor ve Pakistan donanması için Türk yapımı yeni bir geminin tanıtılması da bu gezinin odak noktalarından biri olarak açıklanmıştır. 75 yılı aşkın resmi diplomatik ilişki geçmişine sahip iki ülke, 19 turluk ikili müzakerelerin ardından geçen Haziran ayında Pakistan-Türkiye tercihli ticaret anlaşmasını imzaladı. İki ülkenin 2021-2022 ticaret hacmi 883 milyon dolar kadar oldu. Bu arada Pakistan'ın Türkiye ihracatı 366 milyon dolar ve Türkiye'nin ihracatı da 517 milyon dolar kadar oldu. 2021-2022'de ticaret dengesi Türkiye'nin lehinde olmuştur.
Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili olarak Cammu ve Keşme konusunda Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Her iki ülke de bölgesel ve uluslararası meselelerde benzer görüşlere sahip ve ilişkilerin gelişmesine dört gözle bekliyor. Şimdi de ekonomik işbirliğine odaklandık. Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaretin mevcut düzeyi henüz iki ülke arasındaki mükemmel durumun gerçek bir yansıması değil ifadelerine kullandı.
Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişlemesi yeni bir olgu değil. Çünkü bu ilişkilerin büyüme eğilimi iki ülke ile Amerika arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginliğin ardından 2017'den itibaren hız kazandığı görülmektedir. Siyasal alanda ise Washington'un Pakistan ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulaması iki ülkeyi Amerika'nın rakip eksenine yaklaştırmış ve bu durum siyasi konumlarını ve ilişkilerini yakınlaştırmıştır. Amerika'nın yeni askeri teknolojilerin Pakistan'a akışını engellemesinin ardından Pakistan askeri alanda da bölge ve doğu ülkeleriyle ilişkilerini genişletmiş ve Türkiye ile askeri gemi inşası alanındaki işbirliği de bunun bir tezahürüdür. Bununla birlikte bölgesel geçiş ve transit yolunun etkinleştirilmesi ve iki ülke için olumlu sonuçlarının yanı sıra Pakistan ve Türkiye arasındaki işbirliği bazı Pakistanlı uzmanlar tarafından bazen şüphe ile karşılanmaktadır.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'de dış ticaret açığı bir önceki giren aynı ayına göre %421.7 artarak 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Dış ticaret açığı yıllık bazda %421.7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %421.7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat %31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat 2022 Ekim ayında %1,0 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %6,4 artarak 38 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %106,1 oldu. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında %93,2 iken 2022 Ekim ayında %73,0'a geriledi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde uzmanların doğadaki unsurların benzerliği ve yine savaşlar ve göç durumları, peri masalları ve efsanelerin benzerliğine sebebiyet verdiğinden söz ettiğini ve her halükarda hepsinin benzerlikleri hakkında genel bir hüküm yürütmenin ve tek bir etkenden söz edilemeyeceğini beyan ettiklerini anlattık. Yine dedi ki, peri masallarının benzerliğinin en önemli sebeplerinden biri, İnsanoğlunun yaşadığı dünya hakkında bilinmeyenlerinden ibarettir ve bu bilinmeyenlere cevap bulma çabaları insanların birçok düşünce, amel ve davranışının benzerliğine yol açmıştır.
Dünyanın çeşitli milletleri arasında yaygın olan peri masallarının bir özelliği de zaman ve mekan bakımından muğlaklığıdır. hiçbir efsane kendini belli bir zaman veya belli bir mekanla sınırlandırmamıştır. Bu özellik efsanelere zaman ve mekandan bağımsız olma imkanını kazandırmıştır. Bizim ninelerimiz ve dedelerimiz çocukken bizim bugün bildiğimiz ve çocuklarımıza ve torunlarımıza anlattığımız masalları dinlemişti. Efsaneler hiçbir özel zaman dilimine ait değildir ve tüm zamanlar için geçerlidir. Bu mesele ve zamandan bağımsızlık özelliği masalların içinde de yer alır. Bazen tarihi bir şahsiyet öykünün kahramanı olur. Fakat bu durum efsanenin zamana bağlı olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu özel adların yeni ve yakın tarihe ait olduğu kolaylıkla anlaşılır.
Efsaneler belli bir kente, köye veya diyara da ait değildir. Birçok efsane farklı mekanlarda ve birbirinden uzak yörelerde ufak tefek farklılıklarla asırlar boyu kulaktan kulağa aktarılır. Ancak efsanelere yüreleştiren asıl bizleriz. Örneğin İran'da araştırmacılar bazı masalların Azerbaycan diyarına ait olduğunu, bazılarının Kerman ve bazılarının Horasan yöresine ait olduğunu belirterek mekan eksenli bir sınıflandırma yapar. Oysa söz edilen efsanenin mekanı gerçekte belirsizdir. Örneğin Azerbaycan yöresinde anlatılan efsanelerde öykünün kahramanı bu yörenin insanı olduğu anlatılmaz. Bu arada ancak uzman kişilerin her yörenin efsanelerini başka yörelere özgü efsanelerden ait edebileceği de belirtilmelidir. Gerçi bunu yapmak da oldukça zordur. Çünkü bunu yapabilmek için çeşitli yörelere özgü coğrafi, tarihi, kültürel özellikleri ve yüreğe ait dünya görüşü ve inançları bilmek gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen bölümlerde genç bir prensin narenç turunç kızının peşinden gittiğini ve büyük zorluklara katlanarak onu elde ettiğini, fakat kızı sarayı götürmek üzere hazırlık yapmak için saraya döndü ve kızı yalnız bıraktığı sırada çirkin bir siyahi hizmetçi kızın narenç turunç kızını öldürecek, onun yerine de geçtiğini anlattık. Yine dedik ki narenç turunç kızının kanının aktığı yerden bir narenç ağacı yeşerdi ve genç prens bu fidanı saraya götürdü ve bahçeye dikti. Fakat fidan çok hızlı büyüdü ve büyük bir ağaca dönüşünce çirkin hizmetçi siyahi kız kuşkulandı ve bir plan yaptı ve ağacı kestirdi. Bu arada ağacın bir dalı ilk gün narenç turunç kızının düşüncesini genç prensin kafasına yerleştiren yaşlı kadının eline geçti ve yaşlı kadın gerçekten narenç turunç kızı olan daldan bir iğ yaptırdı. Kız yaşlı kadın evden ayrıldığında ortaya çıkıyordu. Yaşlı kadın narenç turunç kızının sırrını öğrendi ve kız da başından geçen macerayı yaşlı kadına anlattı. Yaşlı kadın kızdan kendisinin kızı gibi olmasını istedi ve buna karşılık kızın genç prense kavuşmasını sağlama sözü verdi.
Öte yandan genç prens sürekli narenç turunç kızını düşündüğü için kendi kendine düşünmeye ve konuşmaya başlar ve sonunda hastalanır ve yatağa düşer. Kral ve eşi sevdikleri evlatlarının derdini anlayamıyor, çare bulamıyorlardı. Bu yüzden hemen sarayın başhekimini çağırdılar. Hekim geldi ve prensi muayene etti. Hekim ardından kralın yanına gitti ve oğlunun tedavisi için ayna cinsinden bir zincir yaptırmasını ve zinciri genç prensin boynuna takmasını istedi. Hekim zinciri taktıklarında genç prensin iyileşeceğini ve sağlığa kavuşacağını söyledi.
Hekimin tavsiyesinin ardından kral sağ eli ve sol eli sayılan vezirlerine ve saraydaki herkesi çağırdı ve başhekimin anlattıklarını onlara da anlattı. Kralın sağ eli olan vezir hiç kimse aynadan zincirin nasıl yapıldığını bilmediğini, bu yüzden kente carçıların car çekmelerini ve kim bu işten anlıyorsa gelip genç prensin sıkıntısına çare olmasını önerdi. Kralın emri üzerine carçılar sokak sokak, çarşı pazar car çekmeye başladı ve kim aynadan zincir yapabiliyorsa genç prensi hastalıktan kurtarmak için saraya gelmesine car çekti. Narenç turunç kızı ve yaşlı kadın da carçıları duydu. Güzel kız yaşlı kadına şöyle dedi. Hadi saraya git. Onlara aynadan zincir yapabileceğini söyle. Fakat sana boş bir bahçe ve bir ayna vermelerini de söyle.
Yaşlı kadın saraya gitti ve aynadan zincir yapabildiğini ve şartlarını anlattı. Tesadüfen genç prensin odasının yanı başında boş bir bahçe vardı. Bir ayna getirdiler ve yaşlı kadına verdiler. Yaşlı kadın aynayı ve narinç turunç kızını boş bahçeye götürdü. Öte yandan genç prense başhekimin hastalığının tedavisinin aynadan zincir olduğunu söylediğini ve şimdi yaşlı bir kadının odasının arka bahçesinde bu zinciri yapacağını anlattılar. Genç prens bu haberi duyunca çok merak etti ve kimseye söylemeden çatıya çıktı ve yaşlı kadının ne yaptığını izlemek için bir köşeye saklandı. Genç prens beklerken birden yaşlı kadın ve yanında güzel bir kızla geldiğini fark etti. Kız genç prensi çok tanıdık geldi. Kız aynayı karşısına aldı ve başından geçen tüm maceraları anlattı.
Genç prens narenç turunç kızının anlattıklarını dinlerken birden kızın anlattıklarının tam da onun yaşadığı maceraya ve narenç turunç bahçesine nasıl gittiği öyküsüne benzediğini anladı. Genç prens her şeyi unuttu ve tüm aklı fikri kızın anlattıklarına yöneldi. Güzel kız macerasını anlattı ta ki siyahi hizmetçi kızın nasıl ağaca tırmandı ve başını keserek suya attı ve kanını ırmağın kenarına akıttı ve o kandan narenç ağacı yeşerdi, yere geldi. Güzel kız, siyah hizmetçi kızın kendini narenç turunç kızı olarak yutturduğunu ve bir dizi yalan uydurduğunu da anlattı. Güzel kız, genç prensin narenç fidanını sarayın bahçesine getirdiğini ve buraya diktiğini, fakat çirkin hizmetçi siyahi kızın durumu fark ederek narenç ağacını kestirdiğini ve ahşabından da bir yatak yaptırdığını, fakat ağacın bir dalının yaşlı kadın için iyi olduğunu ve kendisi bu iyiden çıktığını da anlattı.
Narenç turunç kızının öyküsünü baştan sona dinleyen genç prensin birden başı döndü ve çatıdan nasıl yere indiğini anlayamadı. Genç prens narenç turunç kızını saraya götürdü ve birini anne ve babasını çağırmak ve yanına getirmek üzere gönderdi. Kral ve eşi genç prensin yanına geldiler ve o güne kadar hiç benzerini görmedikleri güzel mi güzel bir kızla karşılaştılar. Genç prens bütün macerayı baştan sona anne ve babasına anlattı. Narenç turunç kızı ve güzelliğinin haberi hemen saraya yayıldı ve ortalık birbirine karıştı. Herkes güzel kızı görmeye geliyor, görünce de hayretlere boğuluyorlardı. Bir insan nasıl bu kadar güzel olabilir ki?
Oğlunun hastalığının iyileşine gören kral hemen emretti. Kente 7 gece, 7 gündüz şenlik yapıldı ve 7. gece Narenç Turunç kızı ile genç prensin nikahı kıyıldı. Öte yandan genç prens her şeyden önce siyah hizmetçi kızı istedi ve şöyle sordu. Koşan at mı istersen, keskin kılıç mı? Hizmetçi kız şöyle karşılık verdi. Keskin kılıç düşmanım için olsun, koşan at isterim. Bunun üzerine genç prens vahşi bir at getirmelerini emretti ve siyahi çirkin hizmetçi kızın saçlarını atın kuyruğuna bağlattı ve atı çöle doğru bıraktı. Vahşi at kızı sürükleye sürükleye çölün derinliklerine götürdü. Bu arada yaşlı kadın da büyük bir saygı ile saraya getirildi ve sarayda tüm kadınların başı oldu. Genç prens ve Narenç Turunç kızı mutlu bir yaşam sürdürdü.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Müzik